بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا. Değerli kardeşlerim, her çarşamba günü olduğu gibi inşallah bugün de klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretleri'nin Fütüvvet Risalesi, yani insanı kamil olma, olgun, erdemli, değerli, kaliteli, Allah'ın iradesine uygun insan tipinin temel özellikleri, davranış kalıpları ile ilgili yazmış olduğu Fütüvvettendir diyerek hep başlayan ilkeleri, prensipleri okumaya da inşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla sizlerin de gelip katılmanız vesilesiyle inşallah okumaya devam ediyoruz. Her zaman ifade etmeye çalıştığımız gibi bu eser doktorun yazdığı reçete gibi, ilaç gibi bir eser. Teorik konulara çok girmez ama pratik olarak yapılması gereken davranış kalıplarını çok güzel bir şekilde ayetlerle, hadislerle ve sufi bireylerin yaşam hikayelerinden alıntılarla süsleyerek bize takdim eder müellifimiz. Allah kendisinden razı olsun. Şahsen benim de çok fazla istifade ettiğim ve farkına varmadan klasik müellifler içerisinde daha çok, yani farkına varmadan yoğunlaştığım bir şahsiyet olmuş. Allah kendisinden razı olsun. Şefaatine de bizleri nail eylesin inşallah. Çünkü bu büyük insanlar gerçekten döneminde sadece o dönemi düşünen değil, geleceği planlamış, gelecek yüzyıllara dair söz söylemek gayretiyle çalışmış insanlar. Bizler de bugün bir asır sonrası için, iki asır sonrası için söz söylemek durumunda olan insanlarız. Ben bazen hep söylüyorum, belki de bir asır sonra olacak, bilmiyorum. Yani diyorum ki bir İslam üniversitesi kurmamız lazım diyorum. Bütün bilimlerin, ilimlerin beraber çalıştığı, bütün ilimlerin Allah'ı aradığı, Allah'ı çalıştığı. Çünkü bütün eşya Allah'ı anlattığına göre Allah'tan bağımsız bir ilim çalışmamalı. Eğer Allah'tan bağımsız çalışıyorsa o kökünden kopmuş bir fidan gibidir, tutmaz. Dolayısıyla parça parça ilimlerin takdim ettiği ilimlerden maalesef istifade edemiyoruz. İşte modern psikolojiden, psikiyatriden, buna benzer diğer ilimlerden, hatta fizikten, kimyadan gerektiği gibi, yani metafizik boyutlu istifade edemiyoruz. Çünkü bağlantıları kopuk, kendi başlarına cüz'i hakikatleri bizlere ifade ederek gerçek hakkında, külli mutlak gerçek hakkında cüz'i şeyler söylüyorlar. Ama bizim cüz'i hakikatler ile yol almamız mümkün değil. Dünyanın da içinde bulunduğumuz şu şartları bize cüz'i, parçacı, kendi çıkarına dayalı bakış tarzları ile bu dünyanın idare edilemeyeceğini çok net bir şekilde göstermektedir. O yüzden biz daha da aktif olmalıyız. Yani bu yaşadığımız son olaylar, Siyonizmin işte dünyaya bakış tarzının eylemleri olan şu yansımalara baktıkça Müslümanların, bizlerin değer yargılarının ne kadar evrensel olduğunu, şu okuduğumuz, yani böyle basitçe sanki bireyi ilgilendiriyormuş gibi gözüken şu maddelerin aslında uluslararası ilişkilere ne kadar yani yansıması gerektiğini ve bunların bireyde değil sadece toplumda ve uluslararası ilişkilerde, devletler arası ilişkilerde uygulanması gereken kurallar olduğunu da anlamış oluyoruz. Evet, bu girişten sonra inşallah tekrar dönelim kitabımıza ve bugünkü maddelerimizi okumaya başlayalım inşallah. Sufimiz her zaman olduğu gibi ve minel futuveti, fütüvettendir. Erdemli insanın davranış kalıplarındandır. Ne? El hilmu anis sefihi ve safhu anil müsii. Bak ne güzel. Diyor ki sefih, yani aklını kullanamayan. Ne diyelim yani Türkçe tabirle aptal diyoruz değil mi bazen? Başka var mı bilmiyorum. Şu an aklıma gelmedi. Ahmak. Ahmak, evet. Güzel, ahmak. Ahmak insan. Yani şimdi bir ahmak insanla karşı karşıyasınız. Ne yapacaksınız şimdi? Yani onu akıllı insan seviyesine koyup rasyonel, makul bilgileri veya davranışları ile onun karşısında duramazsınız. Yani adam anlamıyor. Diyor ki ona karşı hilim sıfatıyla yani yumuşak davran. Çünkü bu adamın ne yapacağı belli olmaz. Yani aklını kullanamadığı için, ahmak olduğu için, yani Allah korusun eşiniz de olabilir. Olur mu? Olur. Anne babanız olur mu? Olabilir yani. Mümkün. Trafikte işte bir araba kullanan bir şoför olabilir. Yani trafiğe giriyoruz bakın. Yani bir sürü araba var. Bir sürü insanlar var. Bunların kaçta kaçı sağlam? Çok da bilmiyoruz. Veya iş yerimizde veya öğretmeniniz sınıfımızda veya doktorunuz, hastalarımız geliyor. Yani geliyor adam. Yani şimdi siz bunun ne yani tam bilmiyorsunuz. Dolayısıyla hemen bir analiz yapmak lazım. Yani bu insan nedir, ne değildir? Küçük bir bakışla, tecrübeyle onun hakkında bir kanaat oluşmasında fayda var. Diyor ki sefih olan, ahmak olan, aklını güzel kullanamayan insanlara karşı en önemli davranış kalıbınız yumuşaklıktır. Akrabanız olabilir özellikle. Yani biliyorsunuz ki çok düşünmez, çok fazla aklını kullanamaz. O kişiye karşı çok böyle yani ne diyelim, çok net olmak, çok akılla davranmak, bir şeyleri izah etmeye çalışmak gibi durumlara çok fazla girmeye gerek yok. Yumuşak ol. Ve kötülük yapan insanı da ne yap? Eğer bir insan kötülük yapıyorsa onu da affetme eylemiyle başından sav. Yani burada bakın iki insan tipi var. Biri ahmak, aklını kullanamıyor. Ona karşı yumuşak olarak, hilim sıfatını kullanarak onun ne diyelim agresif yapısını nötr hale getirebilme imkanınız olur. Şerrinden emin olursunuz. Yani şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki yani bu dünya sadece bugün için söylemiyorum yani dünya olarak insanlar tabii insan bildiğiniz gibi hayra da meyillidir, şerre de meyillidir. Yani insanın şerre meyilli olması tabii olarak bir gerçekliktir. Yani bunu unutmamamız lazım. İnsanda kötülüğe karşı bir ilgi vardır. Hatta bundan da keyif alabilir. Yani nefsimiz yapılan kötülükten yanlış davranışlardan zevk alır. Hatta bunu bir üstünlük aracı olarak bile düşünebilir. Bak ağzını payını verdim. İşte haddini bildirdim. İşte kapı dışına attım. Güçlüyse fiziki olarak yani ona işte iki tane attım falan gibi bunları söyleyebilir. Veya ne diyelim ilişkilerde psikolojik olarak onu ezer. Hani hep bunu yaşarsınız hayatınızda. Hatta eşler arasında bile olabilir. Mümkün yani. Şimdi severek evleniyoruz ama iki tarafında nefsi var. Şimdi bu sefer ne yapıyoruz? Zaman içerisinde şeytan da tabii vazifesini yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla şeytanın en fazla oynadığı alanlardan biri de ailedir. Karı koca ilişkisidir. Yani oradaki ilişki çok derin olduğu için onun derinleşmesini istemez. Çünkü o derinleştiği zaman bir medeniyet kurmaya başlarsınız. Yani medeniyet ailede kurulur aslında. Karı koca arasında kurulan medeniyetin meyveleri güzel çocuklar olur. Ve güzel insanların da oluştuğu toplumda güzel bir medeniyet kurmuş olursunuz. Dolayısıyla şeytanın hiç sevmediği bir şey bu. Hemen küçük bahanelerle araya girer. Kayınvalideyi bahane eder. Her zaman söylüyorum bunu. İşte bacananızı bahane eder. O yüzden şöyle baktığınız zaman birbiriyle çok iyi geçinen aileler, yani böyle ne diyelim, vardır ama çok nadir gibi sanki. Bilemiyorum. Yani bir şekilde araya bir şeyler giriyor. Yakınlık fazla oldukça, çok tabii ilişki olduğu için daha fazla problem ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu durumlarda tabii ki karşımızda sefih insanların da olabileceğini düşünerek çok dikkat etmemiz lazım. Onların şerrinden öyle bir komplo hazırlayabilirler ki, çünkü yani ahmak insanlar daha akıllıdır gibi. Yani onlar çok kolayca birleşirler. Bir menfaat üzerine kolayca işbirliği yaparlar. Hiç işin sonunu, sağını, ileride karşı karşıya gelinecek problemleri düşünmezler. Ama akıllı insan düşünmekten çatlar. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye bin bir yola başvurur zihninde. Hatta bir kaosa bile girebilir. Niye? Çünkü yani en iyi şeyi yapmak istiyor. Hatta yaptığı bu davranışın hem dünyada sonuç vermesini istiyor, hem de ahirette, bakın. Yani dolayısıyla işte şeytanın da kandıramadığı insan hangi insandır? Şeytanın kandıramadığı insan tipi. Ayet-i Kerime söylüyor hocam. Muhlis olan insanlar. Şeytanın kandıramayacağı uyanık, ihlas sahibi, samimi olan insanları illel muhlisin diye ayet-i kerimenin sonunda işte şeytan şunu şunu yapar. Güzel gösterir, yoldan çıkarır ama ancak benim ihlaslı, samimi, muttaki kullarımı kandıramaz. Çünkü onlar uyanık insanlardır. Yani içlerinde bir saflık vardır. Çünkü hulus, halas kelimesi hem kurtulmak hem de saflık anlamına gelir. Takva kelimesi korunmak, kendini vikaye kökünden geliyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla kendini manevi korumaya almış insan tipleri uyanık olur. Öyle her esen rüzgardan etkilenmezler. İşte o yüzden biz şu hataya düşebiliyoruz. Karşımızdaki her gelen insanın makul olduğunu, sanki akıllıymış, sanki aklını çok iyi kullanan biriymiş gibi onunla konuşuyoruz. Halbuki öyle değil. Karşımızda bir ahmak var. Karşımızda aklını kullanamayan, nefsine kurban olmuş, şeytanın çok kolayca kullandığı, manipüle ettiği bir insan tipi var. Yani bazen hani felsefede ne diyoruz? Safsata, mantığa uymayan fikirlere safsata ismi veriliyor. Yani insanlar belki çoğu zaman, bilmiyorum, abartıyor muyum, aslında mantığı konuşmuyorlar. Mesela bir konuyu konuşmaya başlıyorsunuz veya o konuda işte bir konu üzerine konuşuyorsunuz. Karşıdaki oradan hemen viraj alıyor. Başka bir şeyi gündeme getirerek o konuyu konuşmaktan kaçıyor. Çünkü sizin makul olarak takdim ettiğiniz önermelerin karşısında söyleyeceği bir şey olmadığını anlayınca hemen devreye neyi sokuyor? Başka bir parametre, başka bir argüman. Kardeşim biz şimdi bunu konuşuyoruz ya. Niye o tarafa geçtin? Diyor ki aslında sana söylemiyor da diyor yani benim seninle bu konuyu konuşacak durumum yok. Fakat altında kalır mıyım? Sana mağlup olur muyum? Başka bir alana geçiyorum ve seni oradan vurmaya çalışarak seninle mücadele etmek istiyorum. Bakın aslında ciddi bir savaş alanı. Yani cephesi belli olmayan bir savaşa girmiş olduk şimdi. Hani cephe belli, düşman şuradan geliyor. Oraya hücum edersiniz, taarruz edersiniz. Yani aynı onun gibi. Ama düşmanın hangi cepheden geldiğini bilmezseniz ne olur? Nereye doğru gideceksin? Her taraftan vurulma imkanı var. İşte aslında konuşmalarımızda da bu durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Karşımızdaki insanın cephesi belli olmayınca, yani aklını kullanamayınca onun ne diyelim mantık dışı önermeleriyle, düşünceleriyle, duygularıyla, biraz algı operasyonlarıyla aynı zamanda, çünkü her insanın dünyasında bir algı operasyonu var. Sürekli mesela kendinizi gözden geçirin. Kendimizle alakalı, eşimizle alakalı, ailemizle alakalı, toplumla alakalı sürekli bir algı içerisindeyizdir. Kendimize göre bir şeyleri algılarız. Ama gerçekten bunların kaçta kaçı doğru? Ne kadarı hakikat? İşte nefsin mertebelerini geçip saf bir hale gelemediğimizde, çünkü nefs ilerledikçe nefsin hilelerini ve tuzaklarını anlamış oluyorsunuz. Yani nefsinizi eğittikçe şu kapasite oluşuyor. He, bana nefsi emmare boyutunda şu tuzakları kurar. Levvameye geçince başka tuzaklar vardır. Mülhimiye veya mülhemeye geçince başka tuzaklar vardır. Mutmainneye gelince de tuzaklar devam eder. Bu ilelebet devam eder. Çünkü nefsi emmarenin varlığı bizde hep devam eden bir süreçtir. Biz onu eğitmişizdir, ne diyelim durdurmuşuzdur, ama o her aşamada yine kendisini bir şekilde devreye sokarak kendi payını almaya çalışır. Dolayısıyla aslında benim bu dünyayı anlamaya çalışırken zaten kendi manipülasyonlarım var benim. Kendi imajinasyonlarım var. Hani İslam felsefesinde hakikat bilgisini, gerçek bilgiyi anlamak için bir takım kavramlar kullanılır. İşte mesela vehim, ne bileyim buna benzer işte hayal, tahayyül gibi en son akılla elde edilen, işte faal akılla bütünleşen, yani faal akıl da Cebrail olduğu ifade edilir. Yani hakikatiyle, ruhuyla bütünleşen insanların gerçek bilgiye sahip olabilecekleri ifade edilir. Tasavvufta bu işte ruhla bütünleşme şeklinde ifade edilirken, felsefede daha çok akılla, saf akıl. Sonuçta aynı kapıya çıkıyor bunlar. İşte değerli kardeşlerim, yani geçmişte filozofların, sufilerin, kelamcıların kısmen de olsa, yani bu akli bilgiye ve nakli bilgiye ve onun bütünleşmesinden meydana gelen hakikat bilgisine aşırı vurgu yapmaları çok önemli. Çünkü insan hakikati bilmediğinde, o zaman sahte olan, yanlış olan, eksik olan, vehim ve hayalden ibaret olan, imajinasyondan ibaret olan duygu ve düşüncelere kapılıp yanlış algılama ile yanlış bir değerlendirme yapar ve bu yanlış değerlendirmeler üzerine önermelerini oluşturur. Sonra ne yapar? Sonuca varır. Ama vardığı sonuç hakiki değildir. O yüzden her birimizin, yani filozof olmamıza gerek yok. Çünkü hakikat bilgisini her insanın öğrenmesi lazım. O yüzden eğitim sisteminin gerçekten yani felsefeye, düşünceye, maneviyata, manevi düşüncenin, marifetin gelişmesine çok önem vermesi lazım. Ben mesela bu hafta tıptaki öğrencilerimle, hocam sizdeki öğrencilerimle mesela dedim ki, bana göre dedim işte böyle basitçe hani bir şey mantık oluşturmak için sigara üretimini yasaklamak lazım dedim. Sigaranın üretimini yasaklamak hürriyete aykırı mıdır değil midir diye soru sordum onlara. Birçoğu hocam aykırıdır, yasaklamaya gerek yok. Çünkü işte yasaklayınca bakın önermelerden bana bahsediyor. Ne diyor mesela? Hocam Türk toplumu diyor yasaklara karşı alerjisi vardır. Yasaklarsanız daha çok içer diyor. Yasaklamak çözüm değil diyor. Hürriyete aykırı diyor. Ben de şöyle mesela bir önerme oluşturdum. Dedim ki insanın sağlığına zararlı olan bir maddenin üretiminin hürriyetle ne alakası var? Ne demek hürriyet? Bir şeyi yapabilme veya ben tanıma ekleyeyim yapmama eğilimidir. Bakın bazen yapma, bazen de yapmama durumu olmalıdır. Yani her şeyi yapıyor olma hürriyeti gerçekten hürriyet midir? Yapmama hürriyeti de olması lazım insanın. Yani bir şey zararlı ise, benim sağlığıma zararı var ise, ekonomime zararı var ise, israfa giriyorsa, bakın çoğaltıyorum önermelerimi, gerekçelerimi, delillerimi. O zaman dedim, hangi gerekçeyle bir devlet vatandaşını zehirlemek için mi sigara üretecek? Hani basit bir örnek, bunu çoğaltabiliriz. İçki benzeri birçok kötülük için söyleyebiliriz. Yani şöyle yokladığınızda, bakın üniversiteye gelmiş öğrenci bunlar ve bir başarıyla gelmiş çocuklar haliyle, üniversite kazandığına göre bir başarısı var demektir. Ama hep genel böyle popüler argümanlarla konuşuyor. Yani düşünceye dayalı. O zaman dedim, yani bana söyleyin, ben de kabul edeceğim dedim. Yani zararlı olan bir şeyin üretiminin mantığını, gerekçesini, bu önermenin argümanlarını bana söyleyin, o zaman ben de kabul edeyim. Tabii bir şey demediler ama iç dünyalarında ben yine onların ikna olduğunu zannetmiyorum. Çünkü popüler kültür şunu pompalıyor. Bakın biz genel geçer kuralları nereden öğreniyoruz? Toplumdan öğreniyoruz. Diyor ki yani üretilsin. Abi dedim ki, bir yandan devlet bunu üretiyor veya izin veriyor. Bir yandan da devlet Yeşilay, değil mi hocam, başka kurum var mı? Yeşilay ve benzeri kurumlarla da bıraktırmaya çalışıyor. Ya bu taraftan içiriyorsun, kolaylaştırıyorsun. Öbür taraftan da bırakılması için bir sürü iş yapıyorsun. Yani mantıklı mı? Bakın böyle mesela bu tür çalışmaların çok erken yaşta başlayıp çocuklarımızın düşünce kabiliyetlerini geliştirmek lazım. Yani sınıfta sadece talebe oturuyor, hoca oturmuş. Kimisi matematik anlatıyor, kimisi işte şey anlatıyor, ne diyelim, fizik anlatıyor, kimisi gramer anlatıyor edebiyattan şurada. Herkes anlatıyor çocuklara. Yüklüyor, yani bilgi yüklemeye çalışıyor. İnanın var ya, çocukların zihni aktif olmuyor çoğu zaman. Çünkü çocuğun zihnini, gencin, delikanlının aklını harekete geçiren bir yöntemle çalışmıyorsun. Neyle çalışıyorsun? Hafızasına bilgi yüklemeye çalışarak, çok alt, çünkü hafıza biliyorsunuz zeka, yani insanın düşünce melekeleri açısından bakıldığında aşağıda mertebededir. Çünkü fikir dediğimiz tefekkür çok yukarıda bir yerde. Bak sen o çocuğu bir fikir dünyasına doğru yönlendir, düşünmesini sağla. İnan o bir saatte vereceğin bilgiyi 10 dakikada verirsin. Ama önce aktif etmen lazım. Yani onunla işte konuşarak, harekete geçirerek. Bunu her zaman söylüyorum çünkü gerçekten yani test çözerek, tost yiyerek, ne bileyim yani böyle bu eğitim sistemiyle bu çocuklarımızın biz düşünce kabiliyetini geliştiriyoruz, geliştiremiyoruz maalesef. Ve bu sefer de insanlar farkına varmadan kısmen aptallaşıyorlar. Tabiri mazur görün, yani aptallaşıyoruz, durağanlaşıyoruz ve popüler her türlü kültürü veya fikri kabullenmek zorunda kalıyoruz. Mesela ben şimdi sağlığa zararlı olduğu için yasaklanmasını söylerken bile aslında umumun kabul ettiği bir fikre karşı çıktığımı farkındayım ve dolayısıyla kısmen de dışlandığımı farkındayım. Yani bu fikri söylerken birileri, hocam sen ne diyorsun, yani fikir özgürlüğü var. İşte ne diyelim, özgürlük var yani. Sen özgürlüğe sınır koyuyorsun dediklerini duyar gibiyim. Ama aklımı çalıştırdığım için, benim aklımı ikna edinceye kadar ben kendi fikrimde devam edeceğim. Çünkü bakın aklımı kullanıyorum ben. Yani toplumdaki genel geçer, herkesin dediği, herkesin kabul ettiği. Mesela bir ikinci fikir daha söyleyeyim. Çok önemli. Hemen devam edeyim ondan sonra. Yani ben televizyonda haberlere, işte medya falan baktığımda şunu çok net olarak, şu fikrin kabul edildiğini görüyorum. Din ile devletin ayrı hareket etmesi gerektiğini, dinin asla toplumun organize edilmesine müdahale etmemesi gerektiğini, bunun da çoğulculuk adına, yani her şeyi, her şeye yer verme adına bu fikrin kabul edildiğini sezinliyorum. Bilmiyorum doğru mu görüyorum. Ve beni çok rahatsız ediyor bu. Neden? Bir ilahiyatçı olarak ben İslam dinini şöyle öğrendim. Allah'ın gönderdiği son dindir. Bu din medeniyet kurmak ister, toplum inşa etmek ister, devlet kurmak ister. Öyle değil mi? O zaman bu fikirle bakın bu fikir arasında dağlar kadar fark var. Bana şunu kabul mü ettireceksin o zaman? Yani kardeşim senin dinin istese bile ama dünyanın geldiği noktaya bakarak uluslararası planda her şeyin uygulanabilirliğini kabul eden bir devlet düzeni. Yok. Benim dinimin kurallarını devlet uygulayamıyor işte bana. Bakın Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkede bana İslami kanunları uygulayamıyor. Nerede çoğulculuk? Hadi ben de şimdi sizi buradan vurayım. Bana diyorsun ki çoğulculuk, yani herkesin kendisini ifade ettiği, herkesin kendini bulduğu bir toplum. Ben kendimi bulamıyorum. Bakın buna benzer çoğaltabilirim bunları. Örnek olsun diye verdim. Biraz da ikincisini bilerek verdim. Yani canlandırmak için kendimizi biraz hareketlendirmek için. Böyle genel geçer olarak kabul ettirilen bir sürü mantıksız, akla uymayan, hakikate uymayan bilgi var ve önerme var. O yüzden bizim aktif bir Müslüman olarak her şeyi tek tek gözden geçirip yeniden medeniyetimizin ilkelerini oluşturmamız lazım. O yüzden diyorum ki İslam Üniversitesi kurulsun. Bütün konuların tartışıldığı ve İslami bir bakış tarzının geliştiği, her türlü ilimle buluşmak istiyorum ben çünkü. Bakın, yani astronomiden bilmem yer tabakalarını inceleyen bilime kadar, fizyolojiye kadar ben her türlü ilimle buluşmak istiyorum ama bilemiyorum yani. Ve bilemediğim için de aslında Allah'ın dinini çok doğru anlamadığımı kabul ediyorum. Çünkü yani Allah bana bu bilimleri öğrenmemi emrediyor. Ben sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyarak, sadece hadisleri okuyarak ilim adamı olamam ki. Öyle bir şey yok. Bana o ne diyor? Enfüsi ve afaki ayetlere bak diyor ve bunları öğren diyor. Bu ne demek? Tıbbı öğren demektir. Bu işte fiziği öğren demektir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bizim şu konjektürde yani yeni bir atılımla biraz sıçrama metoduyla bir 100 yıl sonrasını görebilecek ve idealize edecek sözler söylemeliyiz. Belki bu sözler şu an çok şey olmayabilir, çoğunluk tarafından kabul edilmeyebilir ama işlene işlene doğru olan fikirlerden bahsediyorum. Zaman içerisinde bunlar yerleşecektir. Nasıl ki ötekilerin fikirleri yüzyıllardır işlene işlene kabul edilmişse, popüler kültür haline dönüşmüşse bunlar da olacaktır. Olma imkanı söz konusudur. Demek ki kötülük yapan insandan da ne yapacağız? Ona af etme, bağışlama tutumumuzu, sıfatımızı gündeme alarak bu şekilde onun şerrinden emin olacağız. Değerli kardeşlerim, fark ediyorsanız aslında ciddi şekilde bir psikoloji yapıyoruz. Zaten benim bu eserleri okumaktaki en büyük gayem insan psikolojisini anlamak. Yani insan neyle çalışıyor? Bir zihin var. İşte yani zihinsel aygıt dediğimiz insanın davranışlarını idare eden bir aygıt var burada. Psikologların tarifiyle söylersek aparei psikik diyor Freud mesela ona, işte yani zihinsel aygıt tam Türkçesi. Şimdi benim zihnim her olayda, çünkü günde onlarca yüzlerce olayla karşılaşıyorum ve her karşılaştığım olay ve insan ile bağlantılı benim bir tutum ve davranış göstermem lazım. Bakın nasıl doğru insan kalmak gerekiyorsa, ya nasıl doğru kalabilmenin yolunu bulmam lazım. İşte bu ilkeler, bu anlatılan şeyler aslında bize doğru davranmanın, doğru kalabilmenin, her şartta kendimizi sabit kadem tutabilmenin, istikamette kalabilmenin yolunu öğretiyor aslında. Kişiye göre muamele yapıyorsunuz. Evet, burada bir alıntı var. Onu söyleyip bitirelim inşallah bunu. Ebu Bekir el-Müfid'den duydum ki diyor, Muhammed bin İsa el-Kureyşi babasının şöyle dediğini anlatmış. Bir adam oğluna vasiyet edip demiş ki, evsa raculun ibnehu fekal. Bir adam oğluna şu şekilde tavsiyede bulunmuş. Ya büneyye, ey oğlum, oğulcağızım. Uhlum ammen sefihi aleyke. Sana karşı ahmakça davranan kişiye karşı yumuşak davran. Vasfah ammen esa ileyke, sana kötülük yapan kişiden de kişiyi de bırak. Affet onu, geç git, takılma. Bakın takıldığımız zaman ne olacak biliyor musunuz? Şöyle bir durum olacak. Takıldığın zaman agresif hale dönüşeceksin. Gazap sıfatın tecelli edecek ve uygun olmayan bir davranış göstereceksin. O adama da öfkenle göstereceğin davranıştan da sonuç alamayacaksın. Çünkü öfke ile, yani ne diyelim, yapıcı öfke ile hareket etsen bile karşı taraf yapıcı gazabın, öfkenin anlamını bilmediği için senin öfkelenmene o da öfkelenecek ve aşırıya giderek kavgaya dönüşecek. Bakın bunları yaşıyoruz. Bakın evde yaşayabiliriz, köyde yaşayabiliriz, iş yerinde yaşayabiliriz. Dolayısıyla yani karşımızdaki insanın durumunu analiz edip hemen ben bu insana nasıl davranırsam bu işi çözerim, kendimi kurtarabilirim veya doğru davranma biçimini geliştirebilirim. Çünkü şöyle oluyor, mesela ben bunu hep merak ederim. İşte son yaptığım görevde dernek başkanlarımız vardı, imamlar vardı. Şimdi herkes geliyor anlatıyor. Tamam mı? Ben şimdi dinliyorum onu. Sonra öbürünü çağırıyoruz veya arıyoruz, neyse dinliyoruz. Valla diyorum, ikiniz de başka bir şey söylüyorsunuz. Yani ben şimdi nasıl çözüm bulacağım? Senin versiyonun başka, seninki başka. Yani ikinizin versiyonu birbirini tutmuyor. O zaman ikinizden bir yalan konuşuyor. Veya çarpıtıyor. Veya iyi niyetle bakalım. Herkes kendi ihtiyaçlarına göre, kendi beklentilerine göre olayı yorumluyor. Görevli veya yetkili, neyse işte herkes, tabi derneğin başkanı kardeşimiz imamdan görev istiyor. Yani aşk ile şevk ile çalışmasını, gece gündüz koşmasını, insanların ihtiyaçlarına cevap vermesini bekliyor. Öbürü de başka bir şey bekliyor. Ha ben bunu yapıyorum ama diyor, benim de beklentilerim var. İşte lojmanım şöyle olsun, işte şunun böyle olsun, işte ne bileyim yani bana ilgiyle baksınlar, arayıp sorsunlar falan filan. Yani onun da kendine göre ihtiyaçları var. Kendi ihtiyaçlarına göre bakıyor. Yani orada versiyon farklılığı veya ihtiyaç farklılığından dolayı beklentiler de farklı olduğu için çatışma alanı meydana geliyor. Yine psikolojide yani insan davranışlarının altında ihtiyaçların yattığı söyleniyor. Yani herhangi bir davranışı sergiliyorsak altında onun ne vardır? Bir ihtiyaç vardır. O yüzden insan aslında kendisini analiz ederek, ya ben hangi ihtiyaçlara göre konuşuyorum veya versiyonlarımı hangi ihtiyaçlara göre güncelliyorum? Mesela ben diyordum imam arkadaşlara, bak arkadaşlar, yani ihtiyaçlarınızı, beklentilerinizi, maddi beklentilerinizi ve yapacağınız şeyleri cemaatle asla paylaşmayın. Neden? Niye paylaşıyorsun? O senin özel dünyan. Bakın seni oradan farklı anlar, yanlış anlayabilir, yorumlar ve seni vurmaya kalkar. Ya sen bırak, sen kendi işini yap ve işin içinden çık. Ya şunu demek istiyorum, bazen kendi beklentilerimizi ve ihtiyaçlarımızı karşıya anlattığımız zaman adam seni tam anlayamayabiliyor ve seni o anlattıklarınla anlamaya çalışıyor. Belki sen orada yani bir ihtiyacını önceleyip ortaya koyuyorsun, acil bir ihtiyacın var ama karşı taraf seni ondan ibaret zannediyor, bir de o var. Yani algılamada hata her zaman söz konusu. Bunları şunun için söylüyorum, yani insan bir şeyi konuşurken, anlatırken, bir ihtiyacını ifade ederken, bir tepkide bulunurken biraz külli hakikate göre, yani hani el umur el külliye diye bir kavram var. Külli işler, yani külli evrensel kurallar mı diyelim artık ona, onları dikkate alması lazım. Mesela aile hayatı için örnek verelim. Yani karı koca birbirine karşı ihtiyaçlarını belirtirken sadece kendi ihtiyaçları değil, karşı tarafın da ihtiyaçlarını, durumunu dikkate alarak tavrını koymalı. Tek taraf tavır koyarsa bu sefer ne olur? Karşı taraf mağdur olmuş olur. Zaten birçok şey de bundan kaynaklanıyor. Bir, anlama hatası, algı hatası. İki, ihtiyaçlarımız farklı olunca, beklentilerimiz farklı olunca farklı tepkilerde bulunuyoruz. Ve ne oluyor biliyor musunuz? arada iş kaynayıp gidiyor. Ve şeytan da bu manipülatif diyebileceğimiz eksik durumlardan, yanlış algılamalardan, tepkilerden dolayı o da istifade ediyor ve arayı iyice açıyor bu sefer. Şöyle geriden bakıyorsunuz, ya incir kabını doldurmuyor diyoruz değil mi bazen? İncir kabını doldurmuyor. O zaman niye kavga var? İncir kabını doldurmuyor ama vallahi şeytan kabuğu iyice doldurmuş. Oraya ekleyerek, ekleyerek, saplayarak, sağdan soldan bir şeyleri de ekleyerek ne yapmış? Kabuğu iyice doldurmuş, sen farkında bile değilsin. Dışarıdan bakıldığında öyle. Hatta sen de belki şöyle geriye çekilip biraz objektif bakmaya başlayınca, ya bir şey yoktu, biz niye kavga ettik? İşte burada وَزَيْنَ لَهُمْ مُشْشَيْتَانُ وَاَعْمَالَهُمْ Şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi ayet kelimesi var ya, buna benzer işte ben onlara yaptıklarını güzel göstereceğim ve onları doğru yoldan saptıracağım diyor ya şeytan. Arkasından Allah-u Teala ancak diyor ki bak, biraz önce ifade ettiğimiz gibi muhlis kullarımı kandıramazsın. O zaman değerli kardeşlerim, yine sufilerin hayat modeline gelmiş olduk. Demek ki bu işlerden kurtulmanın, yani doğru düşünmenin, doğru davranmanın, doğru olmanın tek yolu ihlas sahibi olmak. Başka çaresi yok. Ne yaparsan yap, istediğin kadar düşün, yaz.
Hocam burada hangi kötülük? Yani kötülüğün de çeşitleri var. Bir de kim tarafından yapılan kötülük? Yani burada aslında kötülük deyince çok geniş bir kapsam oluşabilir.
Evet.
Veya hani bu kardeşi tarafından, bir ihvanı tarafından yapılan kötülüğü mü kastediyor acaba?
Hocam hepsi içine girer.
Yani kötülük çok çeşitli bir şey.
Şöyle, evet doğru. Hocam Allah razı olsun. Yani hocamızın sorusu şöyle, kayda geçsin diye söylüyorum. Yani burada ilki olarak bahsedilen kötülük hangi kötülük? Hani kötülükten geç, ona af ile yani bağışlama ile tepkide bulun ilkemizdeki hangi kötülük? Şimdi hocam konuyu açarsak açmakta da fayda var. Allah razı olsun. Şöyle zihnime gelenleri toparlayıp söyleyeyim. Şimdi kötülük dediğimiz hadisede eğer kötülük yapan insanın kötülüğü sizi bağlıyorsa, hani sizinle aranızda bir şeyse, küçük çaplı, sizin nefsinizle alakalı bir durumsa, bunu affetmek, ki burada kastedilen muhtemelen bu olabilir daha çok. Çünkü eğer kötülük toplumla alakalı bir durum ise ve Allah'ı ilgilendiriyorsa, dini hakikatleri, ilkeleri ilgilendiriyorsa orada geçip gidemezsiniz. Buradaki muhtemelen Allah-u Alem daha çok yani size karşı yapılmış bir hata, mesela agresif davranmış, işte kin beslemiş, ne diyelim yani, veya size karşı kötü bir kelime kullanmış, hakaret etmiş gibi, yani böyle biraz sizinle aranızda kalabilecek durumlarda biz affetmenin daha doğru olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa eğer dinimizle alakalı, dinin bir kuralının ihlaliyle alakalı ise ve o kişinin kötülüğü topluma mal oluyorsa, toplumu etkiliyorsa kesinlikle müdahale etmek gerekiyor. Yani burada artık mesele sizin nefsinizden çıkıyor. Sizin nefsinizle alakalı değil. Toplumla alakalı bir durum söz konusu oluyor. Kamu ile alakalı. Siz eğer devreye girmezseniz, düşünün bir yerde idarecisiniz. Yani öyle biri kötülük yapıyor ki o kötülüğe siz dur demediğiniz zaman birçok insanın hakkı çiğnenecek. Kamu alanına girmiş olacak. Allah'ın hakkına girmiş olacak. Ve gelecekte birçok insanın hakkına girmiş olacak. Orada cesaretle ayağa kalkıp o kişiye tepkide bulunmak ve cezasını vermek gerekiyor. Haddini bildirmek daha doğrusu, öyle diyelim. Buradaki Allah-u Alem daha çok bireyler arasında kalabilecek. Ve bir de şu var, onu da açalım o zaman. Mesela bir insan size kötülük yaptığında siz onu affediyorsunuz ama adam kötülük yapmaya devam ediyor. Ne yapacağız şimdi? Bakın siz onu affediyorsunuz. Mesela sürekli agresif davranıyor, üstten davranıyor, sizi ne diyelim küçük görüyor, hakaret ediyor, sizi ciddiye almıyor. Bu evde olabilir, iş yerinde olabilir, toplumda olabilir. Ne yapacaksınız şimdi? Orada da artık ne diyelim kural haline dönüşmüş bir kötülükten bahsediyoruz o zaman. Ve devreye girmek lazım. Çünkü bir Müslüman, Müslüman kardeşini böyle bir durumda bırakmaz. Yani eşinizin böyle olmasını ister misiniz? Sürekli sizi zora sokuyor. Yani bu sadece sizi zora sokmuyor, aileyi de sokuyor. Çevreyi sokuyor, bir sürü insanla alakalı. O yüzden yani devreye girilmesi lazım hocam. Ama kişi mesela yani kötülüğünden vazgeçiyor veya en azından ne diyelim siz affettiğinizde onda bir terapi vazifesi görüyor ve kötülüğünü azaltıyorsa, yani terk etmesine vesile oluyorsa, çünkü affetmenin böyle bir özelliği var. Yani din psikolojisinde yapılan araştırmalar da var bu konuda. Yani affettiğiniz zaman karşıdaki insan rahatlamış oluyor. Yaptığı hatadan dolayı ne diyelim kendine çeki düzen veriyor. Çünkü siz ona yaptığı kötülüğe karşılık vermediğiniz için orada şunu kazanıyorsunuz. Çünkü kötülüğü yaptığı zaman karşılık verdiğinizde bu sefer o daha da agresif hale dönüşecek belki. Hocam bu muhtemelen daha çok böyle şeyle alakalı. Yani iki kişi arasındaki durumla alakalı diye düşünebiliriz. Siz üzerine gittiği zaman daha çok agresif hale dönüşecek. Daha fazla kızacak, bağıracak falan filan. Ve kötülüğün seviyesi artmaya başlayacak. Bunu aza indirmek ve normal duruma geldiği zaman da kendisine bunu sakince ifade etmek. Yani sadece burada kötülük yapanı bırakmak değil hedef. Ha, ilki olarak bu konmuş tabii. Ama başka ilkeler de var ki, bu da şunu söylüyor. Kardeşinizi, Müslüman kardeşinizi başıboş bırakmayın. Ona mutlaka güzel bir zaman diliminde sakince anlatın. Öğretin. Valla burada mı anlattım bilmiyorum ama tekrar oluyorsa bilmiyorum. Yani gerçekten herhalde Berika okumalarında anlattım. Önemli değil yani. Güzel şeyleri anlatmakta fayda var. Bir genç delikanlı yaşlanmış bir öğretmenini ziyarete gidiyor. Hocam diyor, beni tanıdınız mı diyor. Tanımadım diyor. Ben sizin öğrencinizim diyor. İyi güzel diyor. Peki ne yapıyorsun diyor. Öğretmen oldum ben diyor. Aa ne güzel diyor. Bak benim mesleği yapıyorsun diyor. Hocam diyor, ben niye öğretmen oldum biliyor musunuz diyor. Ben bir gün sınıfta bir arkadaşımın saatini çalmıştım. Hırsızlık yapmıştım. Cebime koymuştum. Siz bizi sınıfa kapattınız. Kapıları kapattınız. Dediniz ki bu saat buluncaya kadar buradan çıkmak yok. Ama ne yaptınız? Gözlerimizi bağladınız. Hepimizin gözlerini. Tek tek üzerimizi aradınız. Ve benim bana gelince sıra saati cebimde buldunuz. Ama kimsenin gözü açık olmadığı için kimse kimseyi görmüyor. Fakat bende bulunca bırakmadınız. Aramaya devam ettiniz. Benden sonrakileri. Neden? Çünkü orada bıraksa ne olacak? Yine anlaşılacak. Doğru evladım diyor. Ben buldum ama diyor. Benim de gözüm kapalıydı diyor. Ben de gözümü bağlamıştım diyor. Senin olduğunu bilmiyorum diyor. Bak ne güzel bir terbiye metodu. Yani bizim böyle de bir şeyimiz var. Bak bizim peygamberimiz ve mürşid-i kamillerimiz hep sohbetlerle insanları anlatırlar. Direkt olarak söylemezler. Yani çünkü o azarlamaya gireceği için tip amaçlı sohbetle bu işi yaparlar. Hani hep deriz ya, Hoca Efendi'nin sohbetini dinledik. Arkadaşım bir ya diyor, bizim hanım diyor, Hoca Efendi şikayeti geldi beni diyor. Tabii geldi, ben de oradayım diyor. Sohbeti dinledi güzelce diyor ve vazgeçti diyor. Yani çoğu zaman deriz ya, ya gittim Hoca Efendi sanki bana konuşuyormuş gibi işte benim sorunlarıma cevap buldum. Zaten bu insanlar, akıllı insanlar, toplumun problemlerini bilerek konuşuyorlar. Yani toplumun problemlerinin ne olduğunu aşağı yukarı biliyor bu insanlar ve dolayısıyla işte bu metinlerden istifade ederek, ayet okuyarak, hadis okuyarak oradan çözüm üretiyor aslında. Ayet ve hadis işin temeli. Yani sana konuşuyor işte sonuç itibariyle. Ve değerli kardeşlerim, biz aşağı yukarı da hep aynı insanız, aynı varlığız. Yani problemlerimiz birbirine benziyor. Birbirimizden farklı değiliz. Hep yaşadığımız problemler aşağı yukarı birbirine yakın. Dolayısıyla biz bugün tek tek kalacağız herhalde hocam. Biz üçe çıkmıştık Mehmet abi. Sen yokken üçe çıktık biz ama şimdi tekrar geri indik. Ya bugün böyle oldu. Ben sizi görünce bugün heyecanlandım biraz, kusura bakmayın. Allah razı olsun. Gelip dinleme lütfu bizi tabii ne yapıyor, bir anlamda daha da heyecanlandırıyor. O zaman şunu bitirelim, bırakalım yavaş yavaş. Ey çocuğum, yani bunu okumuş zaten. Veda lissulhi mevdi'an ledeyke liyesleme leke estika'uke ve yestahiyye minke a'da'uke. Bak çok güzel. Diyor ki seninle dostların arasında na bir barış bırak. Bakın barış, sulh. Yani biri sana tabii kabalık yapar, kötülük yapar, ona yumuşak davran dedi. Arkasından da daima önünde, yani davranışların içerisinde sulh, anlaşmaya meyilli olma tutumu bulunsun. Açık kapı bırak. Çok güzel. Aral olsun. Bir açık kapı bırak ki, yani böyle asla barışmam, asla yapmam, şöyle olmaz, hani hep diyoruz ya, ben asla bir daha ölümüne kadar onunla görüşmem, asla yüzüne bakmam. Ya öyle değil. Tamam, şu an kızdın. Haklı da olabilirsin. Ama açık kapı, yani sulh kapısı, ya iki ülke birbirini yiyor, savaşıyor ama en sonunda sulh yaparak, barış yaparak hayatı yaşamaya devam ediyor. Yani dolayısıyla bu senin dediğin mümkün değil. Sulha açık kapı bırak ki diyor dostların, astikavke, dostların sana teslim olsun. Yani sana ne demek istiyor burada? Güvensin bir anlamda. Şimdi düşünün, bir adam çok katı ise ne yaparsınız? Ya bununla iş olmaz yani. Çok bulaşmayın buna. Es geçin gidin. Bulaşmayın. Ama bilsek ki bu insan hani böyle bir açık kapı bırakan bir tip. Ya gidelim bak yine konuşalım. O iyi insandır. Yani güzel bir şekilde izah ettiğinde anlar. Döner, yardımcı olur. Kabul eder özrünü. Gidelim konuşalım dersiniz. Bu sizin dostlarınızda size bir, bak ne yapmış? Size bir güven oluşturmuşlar. Oluşturmuşsunuz yani. Dolayısıyla böyle bir açık kapıyı bırakmak her zaman güzeldir. Çünkü diğer türlü konuşma biçimi aslında nefse uyduğumuzu gösteriyor. Yani nefs sizi kabzasına almış avucunun içine. Fırsatları değerlendirerek düşmanlık duygusunu besletiyor size. Sizin derdiniz düşman olmak mı? Hayır. Sulh içinde yaşamak. Ama şu an bir problem var. Kızdınız. Olabilir. Eşinize kızabilirsiniz, akrabasına kızabilirsiniz, komşuya kızabilirsiniz veya farklı şeylere. Fakat tabii ki bu karşı taraftan da bir sulh şeyi gelmesi lazım. Yani sadece sizin tek başınıza arayacağınız hani bir şey değil bu. Fakat siz bu kapıyı bırakın, dostlarınız, bak şimdi devam var, düşmanların da senden utansın. Bak dostlarının sana güvensin. Biz yani bu kardeşimiz iyidir, öyle senin gördüğün gibi değil. Yani onunla konuşulursa yol alırız, sıkıntı yok. Dostların da, düşmanların da utanır. Bak ben kapıyı kapattım, düşmanlık yaptım ama o kapıyı araladı, yol açık kapı bıraktı diye o da utansın. Değerli kardeşlerim, bakın dikkat ederseniz, yani bir saattir bir cümle üzerine duruyoruz. Buradaki anlatılanların arka planda çok şey var çünkü. Yani öyle bir cümle ama arka planda bir sürü bunların, yani bu insanları, bu sözü söyleten yüzlerce ayet var belki. Yüzlerce hadis-i şerifler var ve birikim var. Yani bizim yani olmak istediğimiz insan tipi ne diyelim? insanı kamil olma, olgun insan olma hedefine kilitlenmiş, bu yolda kendisine engel olan nefsini terbiye etmeye yönelik amacı olan ve nefsin mertebelerini aştıkça o nefsin ne kadar hilekar olduğunu, tuzaklarının ne kadar derin olduğunu, bakın sufiler perde kavramından bahsederken, Allah ile kul arasındaki perde kavramından bahsederken bir zulmani perdelerden bahsediyorlar. Ben onlara kalın perde diyorum. Bakın kalın perde ne yapıyor? Benim görmemi tamamen engelliyor. Bir de nurani perdeler var. O da tül perde gibi diyorum. Tül perdeden dışarıyı görüyorsun ama tam göremiyorsun. Yani bizim Allah'a ulaşıncaya kadar, belki ölünceye kadar aramızdaki perdeler tamamen kalkmayacak. Yani biz hakikatin kendisini tamamen görmeden muhtemelen gideceğiz. Yani aralardan bakarak, tahmin ederek, işte böyle geçenlerde ben bir karanlık odaya girdim. Lamba yakmamışım. Durdum, biraz sonra baktım, hafif bir aydınlık hissettim. Ha dedim. Hani derlerdi ya, karanlığın aslı yoktur. Aslında aydınlıktır. Karanlık geçici bir durumdur. Yani o karanlık odada şöyle hafif bir ışık hissettim. Dedim ki bak, oradan kendime bir ders çıkarttım. Aslında karanlıklar yolumuza engel gibi gözüküyor ama sen karanlığın içerisindeki aydınlığı biraz görme kapasiten varsa o zaman aydınlığa doğru gidebilirsin. O açılan hafif ışık var ya, şöyle hafif fark ettiğini, o ışıktan bir yol bulman lazım. Çünkü Allah bizi karanlıklara atmış. Yani aramıza perdeler koymuş. Kulum çalışsın, o öyle diyelim, karanlıklar içerisinden bir aydınlık. O yüzden İbrahim suresinin başında vardır, birçok ayet-i kerimede var. İşte o peygamberleri biz gönderdik ki sizi yukhricune mine zulümati ile nur, karanlıklardan aydınlığa. Bakın karanlıklar sözü çoğul, aydınlık sözü tekil kullanılmış. Niye? Çünkü karanlıkların boyutları farklı farklı olabilir. Farklı karanlık biçimleri, farklı şer odakları, farklı şer biçimleri olabilir. Ama aydınlık tektir. Doğru bir tanedir. O yüzden değerli kardeşlerim, doğru İslam'dır. Bak, biz şimdi buradan kendimize bir ders çıkarıp yavaş yavaş kapatalım inşallah. Doğru bir tanedir. Ama şu anda küresel güçler, seküler dünya bize çoğulculuk fikrini aşılayarak hakikatin çok olduğundan bahsediyor. Biraz bugün buradan gittim konuya ama kusura bakmayın, yani zihnim de belki önemli olduğu için bugünlerde. Yani hakikat çokluktadır. Yani herkes bir hakikatten bahsediyor. Her din, her felsefe, her siyasi sistem, her izim, neyse o, kapitalizm, komünizm, sosyalizm neyse, ama öyle değil. Öyle olamaz. Mantıken olamaz. Neden? Çünkü eğer hakikat birçok tane ise, birçok türlü ise, o zaman biz dünyada barışı, sulhu, düzeni asla sağlayamayız. Çünkü birçok hakikat var. Herkes hakim olmaya çalışacak. Herkes güçlü olmaya çalışacak. O yüzden hakikat bir tane. Hocam işte dünya Müslüman da olacak. Yok olmasın. Ama Müslümanlar güçlü olsun. Müslümanlar etkili olsun. Dünyayı idare etme onların elinde olsun. Hristiyanı da olsun, Yahudisi olsun, ateist olsun fark etmez. Ama Müslümanların şemsiyesi büyük olması lazım. Neden? Çünkü o şemsiyenin altına diğerleri girdiğinde o Müslümanlığın evrensel ilkelerinden istifade edecekler. Ve zulüm yapamayacaklar. Bak zulüm, zulümat, karanlık. Karanlık yollarını bir engel olarak nurun önüne koyamayacaklar. Bizim nurumuz, İslam'ın nuru ortada çok net olacağı için güçlü bir şekilde. Bak hocam, yine sizin öğrenciniz, tıp öğrencisi. Bana dedi ki dersten sonra, hocam dedi, siz pembe bir İslam'dan bahsediyorsunuz dedi. Çok güzel dedi. Ama öyle bir İslam yok dedi. Ve tarihte hiç olmamış dedi. Bir de. Bayağı böyle mücadele ettik. Nasıl yani dedim. Vallahi ben dedi Müslümanım ama dedi İslam mı, Batı laikliği mi derseniz ben dedi Batı laikliğini tercih ederim dedi. Hocam o çocukları ben görmekten çok mutlu oluyorum. Hakikati onlardan öğreniyoruz. Yani biz pembe İslam'dan belki bahsediyoruz ama çok farklı öğrencilerimiz var. Çok farklı gençlerimiz var. Çok farklı fikri akımlar var. Şimdi bunlarla yüzleşmeden, bunlarla mücadele etmeden biz o zulümat ile mücadele etmeden şey yapamayız. Güçlü olamayız. O yüzden İslam Üniversitesi diyorum. O yüzden bütün fikirlerle karşı karşıya kalalım. O yüzden onlarla buluşmak, gençlerle bir araya gelmek, onları dinlemek. O zaman dedim sen bana öner, bununla bitireyim. Ben diyorum pembe İslam'dan bahsediyorum. Benim bu pembe İslam dedim, hayata hakim olursa, güçlü olursa işler güzel olur. Hocam doğru diyor, olursa olur ama diyor olamaz diyor. Bak, ya burası önemli. Çocuk diyor ki, olsa keşke diyor yani demek istiyor aslında. Olsa olur diyor, dediğiniz doğru ama olmadı tarihte ve olmayacak diyor. O halde boşuna uğraşmayalım diyor. Senin var mı bir önerin dedim. Yok der gibi oldu. O zaman dedim bana boşuna konuşma. Benim öldükten sonra ahiretimi dizayn edecek, ahirette bana faydası olacak dedim bir fikirden bahset. Sadece dünyayı inşa eden, dünyayı ne diyelim imar eden veya dünya hayatını bana şey yapan, hedef gösteren dedim bir hayat ben istemiyorum. Bana öldükten sonra, çünkü ben yarın ölebilirim. Öldükten sonra işe yarayacak bir düzenin varsa buyur gel. Yoksa dedim benim pembe İslam anlatmaya ben devam edeceğim dedim. Peki Allah razı olsun hepinizden. Bugün vallahi bir tane okuduk. Artık kusuma bakmayın. İnşallah haftaya telafi ederiz. Cenab-ı Hak inşallah bu okuduğumuz, düşündüğümüz, aslında hep bildiğimiz ama beraberce tekrar düşünmeye çalışarak kendimizi gözden geçirdiğimiz bu bilgileri anlamayı, idrak etmeyi yaşamaya nasip eylesin. El-Fatiha.